Ayrım 8. Kadınlar Dekameronu. Julia Woznesenskaya. Sayfa 79. 3. gün. Komik durumlarda sevişmek üzerine. 1. öykü. Biyolog Larissa, geçen sefer de yaptığı gibi yine verilen konuyla ilgili bir anekdot anlatıyor. Bu artık neredeyse bir kural haline geldi. Bu savaş yıllarına ait bir anekdottur. Büyük olasılıkla çocukluk yıllarında duyup da anlamını çok sonraları anladığım bir anekdot. Bir partizan grubunun malzemeleri tükenmiş. İçlerinden bir köylü, karısının yanına köye gidip yiyecek alıp geleceğini söyleyerek kayaklarını ayağına geçirip yola koyulmuş. Mevsimlerden kışmış. Ertesi günü dolu çuvallarla geri gelmiş. Ateşin önüne oturup çuvalından bir parça domuz sucuğu çıkartmış. Evet çocuklar, gece yarısı kulübeme vardım. Camı tıklattım. Karım merdivenlerde beliriverdi. Her şeyden önce ne yaptığımı bilene bu domuz sucuğunu vereceğim. Partizanlar tahminde bulunmuşlar. Kucaklayıp öptün mü? Hayır. Çocuklarını mı sordun? Hayır. Yiyecek bir şeyler mi istedin? Hayır. Köylülerden biri o zaman şöyle demiş. Ona hemen merdiven başında dayadın. Doğru bildin. Al sucuğu. Sonra ne yaptığımı bilene de salatalık turşusu vereceğim. Köylüler yine fikir yürütmüşler. Artık çocuklarını sordun. Hayır. Eve girdin. Hayır. Tehlikeli bir durum var mı yok mu diye etrafa şöyle göz attın. Hayır. Yine aynı köylü. Ona bir kez daha dayadın. Doğru. Al turşunu da. Ondan sonra ne yaptığımı kim bilirse bir şişe içki vereceğim. Tüm partizanlar hep bir ağızdan bağırmışlar. Ona dayadın. Hayır, yanlış. Ayağımdaki kayakları çıkarttım. Sıra şimdi Sina'daydı ama o bu fıkraya o kadar çok güldü ki, çocuklar şu anda kesinlikle anlatamam, beni bırakın, aman ya Rabbi, kayaklarını çıkartmış ha. Natasha öyküsünün bu anekdoda uyacağını düşünerek hemen söze atıldı. 2. öykü. Mühendis Natasha, barış zamanlarında partizanların aşk pratiklerinin daha da mükemmel olabileceğini delilleriyle anlatıyor. Benim kocam fotoğraf çekmeye bayılır. Bu işten hiç hoşlanmadığımı size söylemeliyim. Geceleri banyonun işgal altında olması bir yana, tüm pencereler de kurumaları için asılan fotoğraflarla dolu. Mutfakta leş gibi ilaç kokar. Üstelik de sık sık ona poz vermem gerekir. Birkaç yıl önce en büyük merakı çıplak kadın resmi çekmekti. Benim bütün romantik pozlarda resimlerimi çekti. Bir nehrin kıyısında rusalka olarak, bir taşın üzerinde kertenkele pozunda vesaire. Fantezisi hiçbir sınır tanımıyordu. Bu pozlar için kim bilir kaç kere beni ormana sürüklemiştir. Bir keresinde ilkbahar diye adlandırdığı bir çalışmayla uğraşıyordu. İlkbaharın ilk günlerinde ormana gittik. Daha hala kar vardı oralarda. İlk yaprakçıklar daha yeni yeni boy gösteriyorlardı. Kocam çalılıkları dekor olarak kullanmaya karar verip bana nasıl poz verdireceğini düşünmeye koyuldu. Bense orada anadan doğma dikilmiş, soğuktan tir tir titriyordum. Çalılıkların arasında orada ufak bir çıkıntı görüyorsun ya, oraya tırman dedi bana. Oraya çıktım ve bağırdım. Vitya, burası karınca yuvası, korkuyorum. Korkma, onlar hala kış uykusundalar. Karınca yuvasının üzerine çıktım. Başlangıçta meydanda hiçbir karınca yoktu. Yavaş yavaş ortaya çıkıp ayaklarımın üzerinden yukarı doğru tırmanmaya başladılar. Vitya, tırmanıyorlar ve ısırıyorlar. Biraz daha dayan, harika bir resim oluyor. Bir iki poz daha çekeyim, ondan sonra tamam, kurtuluyorsun. Ama artık dayanacak halim kalmamıştı. Ayaklarımın üzerinde zıplamaya başladım. Sakin dur, sanat aşkına lütfen. Ağlamaya başladım ve karınca sürüsünün üzerinden atladım. Canavarlar her tarafıma tırmanıp vücudumun öyle yerlerini ısırdılar ki buradan başka bir toplulukta kesinlikle anlatamazdım. Bir başka gün ise kış konulu bir çalışma yapma fikrine kapıldı. Tabii canlı model gene ben olacaktım. Sırt çantasına içimizi ısıtmak için bir şişe vodka, yere yaymak için de yün battaniye koydu. Ayaklarımıza kayaklarımızı geçirip ormana gittik. En sonunda uygun bir yer buldu. Dondurucu bir rüzgarın estiği karla kaplı bembeyaz ağaçlar arasında bana soyun diye emretti. Ayağında kayaklarla orada dur dediğini yaptım. O da resmimi çekmeye başladı. Deli gibi koşturuyor, her pozdan sonra dahiyane, dahiyane diye coşkuyla bağırıyordu. Filmin yarısını çektikten sonra bağırdım. Yeter artık, kutuplardaki Amundsen gibi donuyorum. Vitya ayağında kayaklar yanıma geldi. Sırt çantasından vodkayı çıkardı, battaniyeyi üzerime attı ve vücudumu ovalamaya başladı. Bir taraftan konuşuyordu. Canım benim, güzelim benim, bu harika bir çalışma olacak. Yavaş yavaş ısınmaya başladım, titremem geçti. Çabuk bana giysilerimi ver Vitya. Hayır, daha giyinme. Neden giyinmeyecekmişim? Daha resim mi çekeceksin? Hayır, ama öyle çıplak, o kadar güzelsin ki. Ve hemen oracıkta partizanların marifetini aynen uyguladı, hem de ayağındaki kayakları çıkarmadan. Kış adlı fotoğraf çalışması amatör fotoğrafçılar arasındaki yarışmada birinci geldi. Şimdi resim kazandığı ödülle birlikte oturma odamızın duvarında asılı. Kış ormanı dondurucu rüzgarlar arasında zar zor seçilen bir kadın silüeti, kış sembolü. Bazen fotoğrafa bakıyoruz ve kayaklar üzerindeki çalışmamızı hatırlayıp gülüyoruz. Buradan taburcu olur olmaz Vitya'ya Larissa'nın fıkrasını anlatacağım. Şimdi sıra Valentina'daydı. Yatağının üzerinde oturmuş, sinirli sinirli doğum kliniğinde bir nomenklatura kadını olarak her zaman taşıdığı topuz yerine uzun örgüler halinde bıraktığı saçlarıyla oynuyordu. Bu tema üzerinde fikir yürütmekten de son derece rahatsız olduğu her halinden belliydi. Üçüncü öykü. Nomenklatura kadını Valentina, Khrushchev'in iktidardan düşmesinin altındaki gizli anlatıyor. Bana hiçbirinizin iyi gözle bakmadığını biliyorum. Özellikle de Galina'nın. Normal bir kadın olmadığımı ve cebimde hep komünist manifestoyla dolaştığımı sanıyorsunuz. Açık söylemek gerekirse bu beni hasta ediyor. İnsanların biz nomenklatura kadrosuna karşı son zamanlarda farklı davrandığını hissetmediğimizi düşünmemelisiniz. Tramvaylarda ne itekleyip duruyorsun, komünist misin, nesin diyorlar. Mağazalarda adam gibi arkada dur, burada komünistler öne geçirilmiyor, savaşta öne geçmeniz gerekirdi gibi laflar ediyorlar insana. Ama her yerde olduğu gibi bizim de aramızda iyi insanlar var ve şakadan da anlarız biz. Şimdi ben size Nikita Sergeyevich Khrushchev ile iktidardan düşmeden hemen önce nasıl samimi olduğumu anlatacağım. Şaşırdınız ha? Ama lütfen başkalarını anlatırsanız benim ismimden kesinlikle bahsetmeyin ve nerede oturduğumu da söylemeyin. Size güvenebilirim, değil mi? Tamam o zaman, beni dinleyin. Kocamla benim görevlerimiz arasında denetleme gezilerine çıkmak da vardır. İşleri öyle bir ayarlarız ki her seferinde birlikte oluruz. Böylesi hem moral veriyor hem de daha ucuza patlıyor. Bir seferinde bizi bir kente gönderdiler. Tam da o sırada bir spor festivali düzenlenmişti ve kentin hiçbir otelinde yer yoktu. Misafirhaneler bile tıklım tıklım doluydu. Eyalet Sovyetleri Başkanı bizi kendi evine götürdü. Bir hafta evinin antreden bozma bir odasında kaldık ve evlilik görevimizi yerine getirme olanağımız hiç olmadı. Benim için çok önemli değildi ama benim Pavel Petrovich'im bayağı aşka susamış haldeydi. Bu zor duruma muhakkak bir çözüm yolu bulmalıydım. Hemen başkanın karısına, o da şehir kulübü idarecisiydi, başvurdum. Maşa dedim, sizin kulüpte şöyle kocamla bir saatçik baş başa kalabileceğim ufak bir oda yok mu? Maşa bana kulübün anahtarını verdi ve odanın yerini tarif etti. Pavel Petrovich ile hemen harekete geçtik. Kulüpten içeri daldık. İçinde bir divan olduğu söylenen odayı aramaya başladık. Kocam frenlenemez bir haldeydi. Odanın kapısını açtım ve büyük bir düş kırıklığına uğradım. Odada divan falan yoktu. Yığınla resim, afiş ve pankart her yeri kaplamıştı. Buranın bir resim atölyesi olduğu belliydi. Ne yapalım? Kocam sırtından paltosunu çıkarıp yere attı. Beni de onun üzerine ve hemen işe koyuldu. Tam istim üzerindeydi. Ben de. Birdenbire bir çatırtı ve kocaman bir afiş kocamın sırtına düşüverdi. O bir an durakladı. Ne oluyor diye baktı. Sırtındaki şeyden kurtulmak için ayaklarıyla tepinmeye başladı. Ama afiş ona iyice yapışmıştı ve kendisiyle birlikte bir aşağı bir yukarı gidip gelmeye başladı. ''Hay Allah'ın cezası, kal o zaman sırtımda.'' diye söylendi kocam. Sırtında zırhıyla bir kaplumbağa gibi işini tamamladı. Sonra sırtındakinden kurtulmak için doğruldu, elbiselerini düzeltti ve afişi tutup yerine asmak üzere uzandı. Birdenbire kahkahalarla gülmeye başladı. ''Şuraya bak Valentina, bak bugün kiminle sevişmişsin.'' Baktım ki ne göreyim, afişte parti genel sekreterimiz Nikita Sergeyevich Khrushchev yok mu? ''Durun, gülmek için acele etmeyin hanımlar.'' Ertesi günü sabahın erken saatlerinden itibaren radyoda yas müziği çalmaya başladı. Ya önemli bir kişi ölmüştü ya da bir darbe olmuştu. Kocam ya seninle sevişirken parti genel sekreterimiz ruhunu teslim ettiyse, sen çok ateşlisindir, o da artık o kadar genç değil, biliyorsun ya, diye benimle dalga geçti. Radyo müzik yayınını kesmedi. Tüm dünya nefesini tutmuş bekliyordu. Nihayet Kruşçev'in devrildiği haberi geldi. Düşünebiliyor musunuz, bu haberi aldığımızda ciddi olmaya olanak var mıydı? Valentina'nın son sözleri kahkahalar arasında kayboldu. Şuraya bakın, aramızda bir terörist var, dedi muhalif Galina. Galiba en sonunda bu eşsiz örnek nomenklatura kadınına ısınmaya başlıyordu. Valentina ise utançtan Sovyet bayrağından daha da kızıl olmuştu. Kadınların gülmeleri ona iyi gelmişti. Ama şimdi sıra Albina'daydı. Dördüncü gün. Hostes Albina, bir Amerikan gizli servis ajanının onun da yardımıyla 3 KGB ajanını nasıl mobilya olarak kullandığını anlatıyor. Uzun bir süre Avrupa Oteli'nde çalıştım. Ne olarak mı çalıştım diye soruyorsun Sina. Tabii ki her işe yarar kızlardan biriydim. En fazla da yabancılarlaydı işim. Toplam 10 kızlık ve hepimizin de telefonu vardı. Bize ihtiyaçları olduğu zaman telefon ediyorlardı. Tabii KGB'nin gözü üstümüzdeydi. Size anlatmama gerek yok. Biz KGB'deki adamların en büyük yardımcısıydık. Bir odayı arayacakları veya bir teyp bantı değiştirecekleri zaman müşterilerin üstüne salıyorlardı bizi, onları oyalayalım diye. Hayır, bu işler için KGB bize para vermiyordu. Ödemeyi yapan söz konusu yabancılardı. Bu KGB'cilerle şaka yapmaya gelmez. Sözlerini dinlemezsen hemen anında sokakta bulursun kendini. Sokakta bizim türden o kadar çok var ki, ama benim sokaktan ödüm patlar. Hem kendi halkımdan iğrenirim ben, bir sürü sarhoş, hüdük, aşağı tabakadan gezgin satıcı. Ben beni restorana götürecek, hediyeler alacak, bana iyi davranmasını bilecek bir yabancı ile bir otel odasına kapanmayı yeğlerim. Tabii hepimiz KGB'nin listesindeydik ve onlara tüm emirlerini yerine getireceğimize dair imza vermiştik. Ve tabii kesinlikle de yerine getiriyorduk. Bir gün kapıcı beni aradı. Önemli bir görev, Albinoçka. 13 nolu odaya git, talimatlarını al, dedi. 13 nolu oda KGB'nin adamlarının çalışma odasıydı. Dinleme aygıtları da orada dururdu. Gittim. Beni orada bekliyorlardı. Otelde şimdiye kadar hiç görmediğim bok herifin teki ve 3 de genç çekist. Bu mu? Diye sordu adam ve beni dikkatle inceledi. En aptal bakışlarımı takınıp salak rolü oynadım. Bu tiplerin nelere değer verdiklerini iyi bilirim. Pekala, olabilir gibi görünüyor, diye tısladı adam. Yine de yüzbaşı Labedeva bize biraz daha fazla eleman bulsun. Bir daha böyle aksaklıklar olmaması için grubu genişletmemiz gerekli. Her önümüze gelene böyle işleri veremeyiz. Neyse, haydi iş başına, kıza anlatın. Diğerleri bana ne yapacağımı anlattılar. Bir günlüğüne otele gelen önemli bir Amerikalıydı ilgili kişi. Bavullarını karıştırıp bakacaklardı ama adam odasını yarım saatten fazla bir süre için kesinlikle terk etmiyordu. Bu nedenle akşam yemeğinde restoranda ben onun masasına oturacak ve onu olabildiği kadar oyalayacaktım. Amerikalıyı tanımam için uzattıkları resme baktıktan sonra restorana yollandım. Ne olur ne olmaz diye o bok herife kıç kıvırıp tebessüm sallamamazlık da etmedim hani. Daha salonun kapısında henüz görünmüştüm ki şef garson hemen seyirtip bana yer göstererek hafif, kalorisi az, vücudun çizgilerini bozmayacak bir yemek önerdi. Bu arada da karşımdaki boş masayı işaret ederek senin müşteriyi oraya oturtacağım diye imada bulunmaktan da geri durmadı. Methedilerek önerilen yemek bir lokma tereyağı, birazcık peynir, bir yudum da şaraptan ibaretti. İnsan bununla doymaz, ancak dudak boyasının silinmesine neden olurdu. Neyse, orada oturup beklemeye başladım. Sadece şarabımdan ara sıra minik yudumlar alıyordum, hemen bitmesin diye. Aşağı yukarı yarım saat sonra müşterim göründü. Yakışıklı ve besbelli çok kurnaz bir tipti. Onu görür görmez bir Sovyet hanımefendisi rolü yapmama hiç gerek olmadığını düşündüm. O karşısında kimin olduğunu derhal anlayacaktı. Bu nedenle kartlarımı açık oynamalıydım. Gözlerimi ona diktim. Bakışlarımız karşılaştığı zaman da hemen göz kırptım. O güldü ve işaret parmağı ile beni yanına çağırdı. Ben de kalkıp yanına gittim. Beyefendinin canları mı sıkıldı diye sordum ve ona doğru eğildim. Ve o anda işte benim için hiç beklenmedik bir olay oldu. Amerikalı bir kelime bile söylemeden masanın üzerine bir 10 ruble attı. Elimden tutup beni restorandan dışarı çıkardı. Şef garsona baktım, yüzü kireç gibi bembeyaz olmuştu. İfadesiyle bana onu durdur diyordu. Ama nasıl durdurabilirdim ki? Adam insanı derhal odaya kapatıp işini bitiren aktif tiplerden biriydi. Restorandan çıkarken son gördüğüm şey telefona sarılan şef garsondu. Yukarıya haber verecekti. Vermiş de olmalı ki yukarıya çıktığımızda oda bomboştu. Müşterim beni tuttuğu gibi yatağa attı ve telaşla soyundu. Yatağa düştüğüm anda az kalsın haykıracaktım. Popomun altında sert yuvarlak bir şeyler vardı. Belli etmeden çıkıntıya dokundum. Bir kafa. Yatağın altında bir KGB elemanı. Ama müşterim hazırdı. Hemen işe koyulduk. Ve bu arada ben sadece bir tane değil, üç kafa birden keşfettim. Bir o köşede, bir bu köşede. Aşağısı çok dardı. Nereye döneceklerini bilemiyorlardı anlaşılan. Biz ikimiz tepelerinde bir aşağı bir yukarı sallandıkça onlar ne hallere giriyorlardı kim bilir. Sonra müşterim kalktı banyoya girdi. Ben de koridora açılan oda kapısını açıp yatağın altındaki üçlüye seslendim. O duşunu alırken siz de çabuk toz olun buradan. Her biri ötekinden daha kızgın, söylene söylene dışarı çıktılar. Bekle orospu karı diye tısladılar. Vatana ihanetten kendini parmaklıkların arkasında bul da gör. Sonra defolup gittiler. Tabii ki vatana ihanet suçu yükleyemediler bana. İtham edilecek bir şey yapmamıştım ki. Ama Avrupa otelindeki işim de bitmişti artık. Buna hiç de pişman olup üzülmedim. Çünkü bizim diğer kızlar da birkaç ay sonra hiçbir neden olmadan kapı dışarı edildiler. Hem de şehirden çok uzaklara sürüldüler. Onları muhtemelen bir grup KGB'li bayanla değiştirmişlerdi. İçlerinden yüzbaşı Labedeva ile tanışmıştım. Güzel bir kadındı, ne yalan söyleyeyim. Yoksa onu yüzbaşı yaparlar mıydı? Onu hiç kıskanmıyorum. İkimiz aynı sanatı icra ediyoruz eninde sonunda. O rütbesine sığınarak ben bir başıma. Ama Amerikalı ile ben acaba casus muydu, bunu hiç öğrenemedim. O üç KGB elemanının tepesinde nasıl da hopladık durduk. Harika bir şey değil mi? Bu tip seyircilere karşı alerjimiz vardır, bana inanabilirsiniz. Kendi amaçları için başkalarını kullanmaya bayılırlar. Ama herhangi bir aksilik olduğu zaman seni dünyanın en adi yaratığı gibi aşağılayarak cezalandırırlar. Müşterinin cebinden parasını alan biziz. Ağzımız dilimiz kuruyana kadar onunla konuşan, onu oradan oraya taşıyan, tuzağa düşüren biziz. Ama kapı dışarı edilen de yine biziz. Bizi otelden kovarlar, kendileri ise yıldız üstüne yıldız takar, maaşlarını ve saygınlıklarını iyice arttırırlar. Bu KGB hakkında sayısız film çekilmiştir. Ama otellerdeki kızların bunlar için ne kadar çok çalıştıklarını gösteren bir tane film gösterin bana, yoktur. Bu nedenle o Amerikalı ile birlikte bunların tepelerinde bir güzel hoplaya hoplaya seviştiğimize o kadar memnunum ki, oh oldu. Kadınlar Albina'ya bir sürü soru sordular. Yabancıların odalarındaki dinleme aygıtları nasıl çalışıyordu? Yabancılar bu aygıtların KGB tarafından yerleştirildiklerini anlamıyorlar mıydı? Albina'nın bu konudaki bilgisi çoktu ve her soruya bir cevap buluyordu. Onu ilgiyle dinlediler. Özellikle ondan sonra öyküsünü anlatacak olan Galina. 8. ayrımın sonu. Sayfa 89.